Ayrım 9. İşletme İktisat. Yönetim Organizasyon. Sayfa 879.
Ünite 9. Yetki, Güç ve Liderlik. Ünite ile ilgili bilgi. Yetkinin tanımı, özellikleri, kaynakları, türleri, güç tanımı ve kaynakları ile liderlik yaklaşımları önemlidir. Giriş. İşletmelerin hedeflerine yönlendirilmesi için gerekli görülen faaliyetlerin sürdürülebilmesinde yöneticilerin kullandığı temel araç yetkidir ve yöneticilik pozisyonundan kaynaklanır. Güç ise kişilik özelliklerine bağlı olarak kişinin başkaları üzerindeki etkisini ifade eder. Yetki kavramı. Yetki, başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu haktır. Yetki, yönetim sürecinin etkinlikle sürdürülebilmesi için yöneticilerin gereksinme duyduğu ve sürekli kullandığı bir araçtır. Kavramı pekiştirmek için yetki ile ilgili şu noktaları vurgulayalım. A. Yetki bir haktır. B. Yöneticiler yetkisi kapsamındaki konularla ilgili söz sahibidir. C. Yetki başkalarını hedeflere yönlendirmek için kullanılır. İşletme yönetiminde etkin bir ortamın oluşturulması için gerekli olan biçimsel köprülerin kurulmasında yöneticilerin yararlandığı temel araç yetkidir. Yetkinin kaynakları. A. Biçimsel yetki teorisi. Biçimsel yetki teorisine göre organizasyondaki her bir yöneticinin yetkisi doğrudan bağlı bulunduğu bir üst kademeden kaynaklanmaktadır. Biçimsel organizasyonda üst basamaklar yetkinin kaynağı olarak gösterilmektedir ve örgüt hiyerarşisinde yukarıya doğru çıkıldıkça bireyin yetkisi artar. Bu teoriye göre yönetsel yetki organizasyona bağlı bir yetki türüdür. Yetki, üst yöneticiler, orta yöneticiler, alt yöneticiler. Şekilden de izleneceği üzere yetki yukarıdan aşağıya doğru belli sınırlar içinde azalarak devam etmektedir. Biçimsel yetki teorisine göre yetkinin merkezi yönetim kurulu, işletme sahipleri ya da hissedarlardır. Örnek olarak bir işletmede genel müdür yardımcıları genel müdürden, genel müdür de en üst yetki sahibi olarak görülen yönetim kurulundan yetki almaktadır. Yönetim kuruluna ise bu hakkı hissedarlar vermiştir. Hissedarlar ise mülkiyet haklarını kullanmaktadır. Onlara mülkiyet hakkını veren kurum ise anayasadır. Bu yapılanmaya göre yetkinin kaynağı anayasaya kadar dayanmaktadır. B. Kabul teorisi. Yetki konusu ile ilgili yaklaşımlardan bir diğeri, Chester Bernard tarafından öne sürülen kabul teorisi yaklaşımıdır. Bu teori biçimsel yetki teorisinden farklı olarak aşağıdan yukarıya yetki akışı temeline dayanmaktadır. Kabul teorisine göre yetkinin kaynağı astların otoriteyi benimseyip kabul etmelerine bağlıdır. Yöneticinin yetkisi astların yöneticinin karar almadaki ve uygulamadaki gücünü kabul etmeleriyle gerçekleşmektedir. Bernard'a göre yetki kabul edilen mesaj olarak tanımlanmaktadır. Üstlerin astlara gönderdiği bu mesajın yetki durumuna gelebilmesi için 4 koşulun gerçekleşmesi gereklidir. Bunlar: A. Ast tarafından anlaşılır olması. B. Örgütsel amaca uygun olması. C. Astın çıkarına ters düşmemesi. D. Astın verilen bu emri yerine getirecek güçlü olmasıdır. Bireyler işletmelere bireysel amaçlarını tatmin etmek ve bunu sağlarken işletmenin amaçlarına hizmet etmek için girerler. İşletme içinde bazı işleri yapacaklarını başlangıçta kabullenmişlerdir. Bu işler işletmelerde çalışanların kabul alanını oluşturur. Bu durumda üstün gönderdiği mesajın yetki olabilmesi kabul alanının içinde olmasına bağlıdır. C. Bilgisayar yetki teorisi. Bilgisayar yetki teorisine göre bir kimsenin yetkili olarak görülebilmesi o kişinin teknik bilgisinin ve yönetim becerisinin benimsenmesine bağlıdır. Bu teori kişilerin bilgi ve deneyimleri yoluyla yetki kazanacaklarını ileri sürmektedir. Buna göre yetki yönetsel pozisyona bağlı olmadığı için kişiler değiştiğinde yetki de kişilerle gider. Pozisyonun gerektirdiği uzmanlık ile bu pozisyona gelecek olan kişinin sahip olduğu bilgi, tecrübe ve kişisel özellikler birbirine uygun olmalıdır. Yukarıda açıkladığımız yetki türlerinden biçimsel yetki, kapsamında açıklanan kuruma ve bulunan pozisyona bağlı bir yetkidir. Kabul teorisine göre açıklanan yetki türü kısmen kuruma, kısmen bireysel özelliklere bağlı olarak ortaya çıkar. Bilgiye dayalı yetki ise doğrudan bireysel özelliklere bağlıdır. Yetki göçerimi. Günümüzde yöneticiler her işi kendileri yapacak yeteneğe ve zamana sahip değildirler. Artan görev yükü altında kalan ve ayrıntılara boğulan yöneticilerin etkin bir araç olarak yetki göçerimine başvurmaları gereklidir. Bir işletmenin ya da organizasyonun düzenli olarak yürüyebilmesi, görevlerin bir kısmının başkalarına devredilmesine bağlıdır. Bu nedenle yöneticiler görevlerinin bir bölümünü yetkileriyle birlikte diğer bireylere devretmek zorundadırlar. Yetki göçerimi yöneticilerin işi kendilerinin yapmasını değil, bu işi yapan diğer insanları yönetmelerini ya da yönlendirmelerini gerektiren bir faaliyettir. Yetki göçerimi belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden bir diğerine verilmesi, aktarılmasıdır. Bir anlamda yetki göçerimi yöneticinin sahip olduğu karar verme hakkını kendisine bağlı olan atlara devretmesidir. Yetki göçerimi süreci A. Görevlerin atlara devredilmesi. Yetki göçerimi süreci bir yöneticinin belirli bir görev ya da görevleri astına vermesiyle başlar. Ancak yönetici hangi görevlerin astlara verileceğine karar verirken bu görevleri nitelik ve nicelik açısından sınıflandırıp ona göre dağıtmalıdır. B. Yetkinin verilmesi. Verilen görevleri astın tamamlayabilmesi için bu görevlerin yapılması için gerekli olan yetki yönetici tarafından asta verilmelidir. Yönetim astlara devredilen yetkinin kapsamını açıkça ortaya koymalıdır. C. Sorumluluğun verilmesi. Sorumluluk, çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüdür. Yetki devreden yönetici sorumluluktan kurtulamaz. Yönetici yetkisini devredebilir, sorumluluğu devredemez. Çalışan ise verilen görevleri kabul ettiğinde sorumlu hale gelir. D. Denetimin sağlanması. Yöneticiler, çalışanlarını yetki ve sorumluluğunu üzerine aldıkları görevleri tamamlamaları konusunda denetime tabi tutmalıdır. Denetim yoluyla yöneticiler hem kendi performanslarını hem de çalışanlarının performans ve faaliyetlerini değerlendirebilirler. Yetki göçeriminden beklenen sonucun alınabilmesi için yetki ile dengeli sorumluluk aktarılmalı ve yeterli kontrol mekanizmaları geliştirilmelidir. İşletme faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yetki göçeriminin gerçekleştirilmesi zorunludur. İşletmelerde yetki göçerimini gerekli kılan nedenler. A. Yetki göçerimi işletmelere hızlı bir karar ve sonuçlara ulaşma süreci sağlar. Yetki göçerimi aracılığıyla daha isabetli ve hızlı kararlar alınabilir. Ayrıca uygulamayı gerçekleştiren kişilere yetkilerin devredilmesi kararların kalitesini artırır. B. Yetki göçerimi işletmede çalışan personelin eğitim ve geliştirmesine büyük katkı sağlar. Yetki göçerimi insan kaynaklarının geliştirilmesinde etkili bir araçtır. C. Yetki göçerimi motivasyon sağlar. Yetki devredilen kişiler kendilerine ve yeteneklerine güvenildiği duygusunu elde edeceklerdir. Bu da onların moral ve tutumlarının işletme lehine gelişmesine yardımcı olacaktır. D. Yetki göçerimi ile yöneticiler daha önemli ve zor işlerin üstesinden gelebilirler. Yetkilerin paylaşıldığı bir ortamda yöneticinin işi, yükü azalır ve işletmecinin geleceğini planlama ya da büyüme konularına daha çok zaman harcayabilir. Yetki göçeriminin gerçekleştirilmesinde yaşanan sorunlar. A. Yetki göçerilen ast, işi becerebilecek ve gerekli kararları verebilecek beceri, yetenek ve tecrübeye sahip olmayabilir. B. Yetki ve sorumluluk düzeylerinin açıkça belirlenmemesi ve yeterince anlaşılmaması sıkça yaşanan sorunlardandır. C. Yetki devredilen kişi konuya ilişkin bilgileri üstüne ulaştıramama, yanlış içerikte ya da eksik içerikte ulaştırma durumunda olabilir. D. Asta aktarılan yetkiden daha fazla sorumluluk yüklenmesi durumundaki dengesizlik hatalı uygulamalara yol açabilir. Yetki göçermede sorun yaratabilecek nedenler. Üstler. A. İşleri kendilerinin daha iyi yapabileceğini düşünebilirler ve astlara güven duymayabilirler. B. Yetki göçerimi ile denetimi kaybetme kaygısı yaygındır. C. Yetki göçerimine kendi yetkilerini azaltan bir olay olarak bakıp önemsiz duruma düşmekten korkabilirler. D. Astların kendilerini öne çıkarmasını istemeyebilirler. E. Riske girmek istemeyebilirler. Astlar. A. Başarısız olmaktan çekinebilirler. B. eleştirilere uğrama endişesiyle yetki göçerimine olumsuz bakabilirler. C. Kendilerine verilen işleri başarmak için yeterli bilgi ve kaynaklara sahip olmadıklarını düşünebilirler. D. Motivasyon eksikliğinden kaynaklanarak yeni görevler yüklenmek istemeyebilirler. Güç ve etkileri. Yönetim yazınında güç kavramına ilişkin çeşitli tanımlara rastlamak mümkündür. Weber'e göre güç, sosyal ilişkilerde bir kimsenin görüş ve isteklerini dirence rağmen karşısındakileri kabul ettirme durumudur. Bir başka tanıma göre güç, başkalarını etkileyebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle, güç, bir kimsenin başkalarını kendi istediği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğidir. Mosley ise gücü, kişileri, grupları, olayları ve kararları etkileyebilme yeteneği olarak tanımlamaktadır.
Ayrım 9. İşletme İktisat. Yönetim Organizasyon. Sayfa 879.
Ünite 9. Yetki, güç ve liderlik. Ünite ile ilgili bilgi. Yetkinin tanımı, özellikleri, kaynakları, türleri, güç tanımı ve kaynakları ile liderlik yaklaşımları önemlidir. Giriş. İşletmelerin hedeflerine yönlendirilmesi için gerekli görülen faaliyetlerin sürdürülebilmesinde yöneticilerin kullandığı temel araç yetkidir ve yöneticilik pozisyonundan kaynaklanır. Güç ise kişilik özelliklerine bağlı olarak kişinin başkaları üzerindeki etkisini ifade eder. Yetki kavramı. Yetki, başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu haktır. Yetki, yönetim sürecinin etkinlikle sürdürülebilmesi için yöneticilerin gereksinme duyduğu ve sürekli kullandığı bir araçtır. Kavramı pekiştirmek için yetki ile ilgili şu noktaları vurgulayalım. A. Yetki bir haktır. B. Yöneticiler yetkisi kapsamındaki konularla ilgili söz sahibidir. C. Yetki başkalarını hedeflere yönlendirmek için kullanılır. İşletme yönetiminde etkin bir ortamın oluşturulması için gerekli olan biçimsel köprülerin kurulmasında yöneticilerin yararlandığı temel araç yetkidir. Yetkinin kaynakları. A. Biçimsel yetki teorisi. Biçimsel yetki teorisine göre organizasyondaki her bir yöneticinin yetkisi doğrudan bağlı bulunduğu bir üst kademeden kaynaklanmaktadır. Biçimsel organizasyonda üst basamaklar yetkinin kaynağı olarak gösterilmektedir ve örgüt hiyerarşisinde yukarıya doğru çıkıldıkça bireyin yetkisi artar. Bu teoriye göre yönetsel yetki organizasyona bağlı bir yetki türüdür. Yetki, üst yöneticiler, orta yöneticiler, alt yöneticiler. Şekilden de izleneceği üzere yetki yukarıdan aşağıya doğru belli sınırlar içinde azalarak devam etmektedir. Biçimsel yetki teorisine göre yetkinin merkezi yönetim kurulu, işletme sahipleri ya da hissedarlardır. Örnek olarak bir işletmede genel müdür yardımcıları genel müdürden, genel müdür de en üst yetki sahibi olarak görülen yönetim kurulundan yetki almaktadır. Yönetim kuruluna ise bu hakkı hissedarlar vermiştir. Hissedarlar ise mülkiyet haklarını kullanmaktadır. Onlara mülkiyet hakkını veren kurum ise anayasadır. Bu yapılanmaya göre yetkinin kaynağı anayasaya kadar dayanmaktadır. B. Kabul teorisi. Yetki konusu ile ilgili yaklaşımlardan bir diğeri, Chester Bernard tarafından öne sürülen kabul teorisi yaklaşımıdır. Bu teori biçimsel yetki teorisinden farklı olarak aşağıdan yukarıya yetki akışı temeline dayanmaktadır. Kabul teorisine göre yetkinin kaynağı astların otoriteyi benimseyip kabul etmelerine bağlıdır. Yöneticinin yetkisi astların yöneticinin karar almadaki ve uygulamadaki gücünü kabul etmeleriyle gerçekleşmektedir. Bernard'a göre yetki kabul edilen mesaj olarak tanımlanmaktadır. Üstlerin astlara gönderdiği bu mesajın yetki durumuna gelebilmesi için 4 koşulun gerçekleşmesi gereklidir. Bunlar: A. Ast tarafından anlaşılır olması. B. Örgütsel amaca uygun olması. C. Astın çıkarına ters düşmemesi. D. Astın verilen bu emri yerine getirecek güçlü olmasıdır. Bireyler işletmelere bireysel amaçlarını tatmin etmek ve bunu sağlarken işletmenin amaçlarına hizmet etmek için girerler. İşletme içinde bazı işleri yapacaklarını başlangıçta kabullenmişlerdir. Bu işler işletmelerde çalışanların kabul alanını oluşturur. Bu durumda üstün gönderdiği mesajın yetki olabilmesi kabul alanının içinde olmasına bağlıdır. C. Bilgisayar yetki teorisi. Bilgisayar yetki teorisine göre bir kimsenin yetkili olarak görülebilmesi, o kişinin teknik bilgisinin ve yönetim becerisinin benimsenmesine bağlıdır. Bu teori, kişilerin bilgi ve deneyimleri yoluyla yetki kazanacaklarını ileri sürmektedir. Buna göre yetki yönetsel pozisyona bağlı olmadığı için kişiler değiştiğinde yetki de kişilerle gider. Pozisyonun gerektirdiği uzmanlık ile bu pozisyona gelecek olan kişinin sahip olduğu bilgi, tecrübe ve kişisel özellikler birbirine uygun olmalıdır. Yukarıda açıkladığımız yetki türlerinden biçimsel yetki, kapsamında açıklanan kuruma ve bulunan pozisyona bağlı bir yetkidir. Kabul teorisine göre açıklanan yetki türü kısmen kuruma, kısmen bireysel özelliklere bağlı olarak ortaya çıkar. Bilgiye dayalı yetki ise doğrudan bireysel özelliklere bağlıdır. Yetki göçerimi. Günümüzde yöneticiler her işi kendileri yapacak yeteneğe ve zamana sahip değildirler. Artan görev yükü altında kalan ve ayrıntılara boğulan yöneticilerin etkin bir araç olarak yetki göçerimine başvurmaları gereklidir. Bir işletmenin ya da organizasyonun düzenli olarak yürüyebilmesi, görevlerin bir kısmının başkalarına devredilmesine bağlıdır. Bu nedenle yöneticiler görevlerinin bir bölümünü yetkileriyle birlikte diğer bireylere devretmek zorundadırlar. Yetki göçerimi yöneticilerin işi kendilerinin yapmasını değil, bu işi yapan diğer insanları yönetmelerini ya da yönlendirmelerini gerektiren bir faaliyettir. Yetki göçerimi belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden bir diğerine verilmesi, aktarılmasıdır. Bir anlamda yetki göçerimi yöneticinin sahip olduğu karar verme hakkını kendisine bağlı olan astlara devretmesidir. Yetki göçerimi süreci A. Görevlerin astlara devredilmesi. Yetki göçerimi süreci bir yöneticinin belirli bir görev ya da görevleri astına vermesiyle başlar. Ancak yönetici hangi görevlerin astlara verileceğine karar verirken bu görevleri nitelik ve nicelik açısından sınıflandırıp ona göre dağıtmalıdır. B. Yetkinin verilmesi. Verilen görevleri astın tamamlayabilmesi için bu görevlerin yapılması için gerekli olan yetki yönetici tarafından asta verilmelidir. Yönetim astlara devredilen yetkinin kapsamını açıkça ortaya koymalıdır. C. Sorumluluğun verilmesi. Sorumluluk, çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüdür. Yetki devreden yönetici sorumluluktan kurtulamaz. Yönetici yetkisini devredebilir, sorumluluğu devredemez. Çalışan ise verilen görevleri kabul ettiğinde sorumlu hale gelir. D. Denetimin sağlanması. Yöneticiler, çalışanlarını yetki ve sorumluluğunu üzerine aldıkları görevleri tamamlamaları konusunda denetime tabi tutmalıdır. Denetim yoluyla yöneticiler hem kendi performanslarını hem de çalışanlarının performans ve faaliyetlerini değerlendirebilirler. Yetki göçeriminden beklenen sonucun alınabilmesi için yetki ile dengeli sorumluluk aktarılmalı ve yeterli kontrol mekanizmaları geliştirilmelidir. İşletme faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yetki göçeriminin gerçekleştirilmesi zorunludur. İşletmelerde yetki göçerimini gerekli kılan nedenler. A. Yetki göçerimi işletmelere hızlı bir karar ve sonuçlara ulaşma süreci sağlar. Yetki göçerimi aracılığıyla daha isabetli ve hızlı kararlar alınabilir. Ayrıca uygulamayı gerçekleştiren kişilere yetkilerin devredilmesi kararların kalitesini artırır. B. Yetki göçerimi işletmede çalışan personelin eğitim ve geliştirmesine büyük katkı sağlar. Yetki göçerimi insan kaynaklarının geliştirilmesinde etkili bir araçtır. C. Yetki göçerimi motivasyon sağlar. Yetki devredilen kişiler kendilerine ve yeteneklerine güvenildiği duygusunu elde edeceklerdir. Bu da onların moral ve tutumlarının işletme lehine gelişmesine yardımcı olacaktır. D. Yetki göçerimi ile yöneticiler daha önemli ve zor işlerin üstesinden gelebilirler. Yetkilerin paylaşıldığı bir ortamda yöneticinin işi, yükü azalır ve işletmecinin geleceğini planlama ya da büyüme konularına daha çok zaman harcayabilir. Yetki göçeriminin gerçekleştirilmesinde yaşanan sorunlar. A. Yetki göçerilen ast, işi becerebilecek ve gerekli kararları verebilecek beceri, yetenek ve tecrübeye sahip olmayabilir. B. Yetki ve sorumluluk düzeylerinin açıkça belirlenmemesi ve yeterince anlaşılmaması sıkça yaşanan sorunlardandır. C. Yetki devredilen kişi konuya ilişkin bilgileri üstüne ulaştıramama, yanlış içerikte ya da eksik içerikte ulaştırma durumunda olabilir. D. Asta aktarılan yetkiden daha fazla sorumluluk yüklenmesi durumundaki dengesizlik hatalı uygulamalara yol açabilir. Yetki göçermede sorun yaratabilecek nedenler. üstler. A. İşleri kendilerinin daha iyi yapabileceğini düşünebilirler ve astlara güven duymayabilirler. B. Yetki göçerimi ile denetimi kaybetme kaygısı yaygındır. C. Yetki göçerimine kendi yetkilerini azaltan bir olay olarak bakıp önemsiz duruma düşmekten korkabilirler. D. Astların kendilerini öne çıkarmasını istemeyebilirler. E. Riske girmek istemeyebilirler. Astlar. A. Başarısız olmaktan çekinebilirler. B. Eleştirilere uğrama endişesiyle yetki göçerimine olumsuz bakabilirler. C. Kendilerine verilen işleri başarmak için yeterli bilgi ve kaynaklara sahip olmadıklarını düşünebilirler. D. Motivasyon eksikliğinden kaynaklanarak yeni görevler yüklenmek istemeyebilirler. Güç ve etkileri. Yönetim yazınında güç kavramına ilişkin çeşitli tanımlara rastlamak mümkündür. Weber'e göre güç, sosyal ilişkilerde bir kimsenin görüş ve isteklerini dirence rağmen karşısındakileri kabul ettirme durumudur. Bir başka tanıma göre güç, başkalarını etkileyebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle, güç, bir kimsenin başkalarını kendi istediği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğidir. Mosley ise gücü, kişileri, grupları, olayları ve kararları etkileyebilme yeteneği olarak tanımlamaktadır.
Güç kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için güç kavramı ile yakından ilgili olan diğer kavramlara da kısaca değinmekte yarar vardır. Bunlardan ilki güç alanıdır. Güç alanı kişinin etkileyebileceği kişilerin toplamını belirler. Güç konusu kişinin başkalarını hangi konularda etkileyebileceğini ifade eder. Güç kaynakları ise kişinin başkalarını etkileyebilmek için hangi kaynaklardan yararlandığını açıklar. Güç kaynakları ile ilgili çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Bunlar arasında en çok bilineni ve kabul edileni French ve Raven tarafından yapılan sınıflamadır. Buna göre güç kaynakları A. Ödüllendirme gücü. Bir yöneticinin ödüle dayalı olarak başkalarını etkileme gücüdür. Yöneticiler ödül verme ya da vermeme gibi basit bir rol oynayarak diğerlerinin davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olabilirler. Ödüllendirmenin çeşitli yolları vardır. Ücretleri artırma, terfi ettirme, iş yeri koşullarını veya yerini değiştirme, ikramiye verme, güzel sözler söyleme birer güç kaynağıdır. Ödüllendirme gücünün etkililiği iki temel faktör tarafından açıklanabilir. İlki ödülün büyüklüğüdür. Bir yöneticinin astları üzerindeki ödüllendirme gücü ödüllerin büyüklüğü oranında artabilir. İkinci faktör ise bu ödülün verileceğine ilişkin inancın olmasıdır. Astlar yöneticilerin verecekleri ödüllerin kendilerine ulaşacağı konusunda onlara güven duymak isterler. B. Zorlayıcı güç. Ödüllendirme gücü ödüllerin verilmesine dayanırken, bunun tam tersi olan zorlayıcı güç, cezaların verilmesine dayanmaktadır. Burada ceza tehdidi ile etkileme söz konusudur. Zorlayıcı gücün etkinliği, cezanın türüne, algılanan etkisine, verilme olasılığına ve istenilen davranış ölçüsüne bağlıdır. Zorlayıcı güce maaş kesintisi, ihtar verme, fiziki güç kullanma, ikramiye kesme, işe son verme gibi olumsuz ödüller örnek olarak verilebilir. C. Yasal güç. İzleyicilerin karşıdaki kişinin kendi davranışlarını etkileme hakkına sahip oldukları kabul etmeleri ile ilgili olan güç kaynağıdır. Yasal güç genellikle toplumda bir kişinin elinde tuttuğu bir pozisyondan ya da işletmelerde bir kişinin örgütsel hiyerarşide yer aldığı mevkiden kaynaklanır. D. Uzmanlık gücü. Bir yöneticinin bilgi, yetenek ve tecrübelerine dayanarak sahip olduğu güçtür. Astların bu gücü kabul edebilmesi, yöneticilerin bilgili olduklarına ilişkin algılamalarına bağlıdır. Eğer bir yönetici bilgili ve tecrübeli olarak algılanıyorsa, o yönetici astlarını kolaylıkla etkileyebilecektir. Örneğin bilgisayar teknisyeni gibi. E. Karizmatik güç. Kişilik özelliklerine dayalı etkileme yeteneği karizmatik güç olarak tanımlanır. Karizmatik kişiler, diğerlerini arkasından çekme yeteneğine sahip manyetik etkileri olan kişilerdir. Atatürk'ün verdiği büyük mücadelede çevresinden sağladığı destek, onun kişiliğine duyulan güven ve saygıdan kaynaklanmıştır. Güç kaynakları, ödüllendirme gücü, anlamı çalışanlara çeşitli ödüller verme, örnek terfi etmek için çok çalışma. Güç kaynakları, zorlayıcı güç, anlamı çalışanlara cezalar verme, Örnek 3 günlük çalışma ücretini kesme. Güç kaynakları yasal güç. Anlamı yasalara dayanma. Örnek polisin emirlerine uyma. Güç kaynakları uzmanlık gücü. Anlamı geniş bilgi ve tecrübeye sahip olma. Örnek bilgisayar programcısı. Güç kaynakları karizmatik güç. Anlamı dinamik kişiliğe sahip olma. Örnek toplumsal lider. French ve Raven'ın güç kaynakları. Yetki ve güç kavramlarının karşılaştırması. Yetki ve güç kavramları bazen eş anlamlı olarak kullanılmasına rağmen her iki kavramın da birbirinden ayrıldığı noktalar vardır. Güç, birinin başkalarının davranışlarını arzu edilen biçimde etkileme yeteneğidir. Bu yetenek kişisel ve örgütsel her iki düzeyde yer alan birçok faktöre bağlı olmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere yetki güç kaynaklarından biridir. Yetki ise kişiye örgüt tarafından verilen karar verme ve başkalarının davranışlarını belirleme hakkıdır. Bu hak o kişiye o mevkiyi işgal ettiği için verilmiştir. Dolayısıyla yetki organizasyondan kaynaklanan yasal bir güçtür. Güç ise formal organizasyona bağlı olmayan bir etkidir. Güç formal organizasyonun sınırları içinde veya dışında olabilir. Güç yetkiyi içeren daha geniş bir kavramdır. Örneğin yetki olmadan da bir kişinin başkalarını etkilemesi mümkündür. Sonuç olarak yetki ile güç kavramları arasındaki farkları 4 noktada özetlemek mümkündür. Birincisi yetki daha çok mevki ile ilgilidir. Bir görevin yerine getirilmesi ile ilgili bir iştir. Güç ise formal organizasyona bağlı olmayan bir etkidir. İkincisi yetki ile yetkinin yapışık kardeşi sorumluluk birlikte yer alırlar. Ama güç ile sorumluluk arasındaki ilişki bu kadar kuvvetli değildir. Üçüncüsü yetki devredilebilir. Gerçekte bir görevin yapılması ile ilgilidir. Üst yöneticisi belli konularda yetkilerini alt kademeye devredebilir. Güç konusunda devretmek pek mümkün değildir. Güç kişinin özelliklerine bağlı olduğu için kişinin gücünü başkasına devretmesi mümkün değildir. Dördüncüsü, güç daha çok özel amaçlara dayanır. Yetki ise ağırlıklı olarak grup amaçlarına yönetenlerle yönetilenlerin formel amaçlarına dönüktür. Liderlik süreci ve açıklayıcı teoriler. Liderlik olgusu başta yönetim bilimi olmak üzere siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji, eğitim birimlerinin ilgi alanındadır. En yaygın ifadeyle liderlik, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere başkalarını etkileme sürecidir. Lider, başkalarından ayrılan yönleriyle fark edilen ve başkalarını amaçlara yönelik olarak etkileyen kişidir. Liderlik süreci ve liderlikten söz edilebilmesi için belirli unsurların bir araya gelmesi gerekir. Bunlar koşullar, amaç, lider kişilik ve izleyicilerdir. Liderlik süreci buna gereksinme yaratan koşullar ve ulaşılmak istenen bir amaç ya da amaçlar olduğunda başlar. Lider kişilik koşulların gereğini yapmaya talip olur veya başkaları onu bu işe uygun görerek yönlendirebilir. Kararlılık, dinamizm, üstün başarı güdüsüne sahip olma, iletişim yeteneği, fiziksel görünüm ve başkalarını etkileme pozisyonu yaratan diğer özelliklerdir. Liderlik edilecek, yönlendirilecek ve destek alınabilecek bir izleyici grubu olmalıdır. Aksi durumda liderlik özelliklerine sahip bir kişinin tek başına amaçlara ulaşma çabası sonuç vermez. Yöneticilik ve liderlik süreçlerinin karşılaştırması. Yönetici ve lider kavramları çoğu kez aynı anlamda ele alınır. İki kavram ortak özelliklere sahiptir. Ancak farklılıkları nedeniyle aynı anlamda kullanılmamaları gerekir. Yöneticilik ve liderlik süreçlerinin ortak özelliği her ikisinin de başkalarını yönlendirme çabasını kapsamasıdır. Yöneticilik ve liderlik süreçlerindeki farklılık amaçlara ulaşmak üzere kullanılan araçlardan kaynaklanır. Yönetici, aslarını amaçlara yönlendirmek, yönetmek ve otorite kurmak için yetkisini kullanır. Yasal bir pozisyonda bulunan yönetici, bu pozisyondan doğan yönetme yetkisine sahiptir. Lider öncelikle kişisel bazı özelliklere sahip olmalıdır. Böylece ortaya çıkan lider kişilik başkalarını yönlendirmede, yöneticiden farklı olarak gücünü kullanır. Yöneticilerin aslarını amaçlara yönlendirmek için yasal hakkının yanı sıra yeteneğinin de olması aranan bir özelliktir. Lider gücü ve yeteneğiyle ortaya çıkar. Bir liderin zaman içerisinde yasal bir pozisyona gelerek yetki sahibi olabildiği pek çok örnek var. Liderin yasal bir konum kazanarak liderlik gücünün yanı sıra yetki sahibi olması sürecini liderliğin kurumsallaşması olarak ifade ediyoruz. Liderlik teorileri. A. Gücün kullanımı ve etkileme süreci ile ilgili yaklaşım. Güç kaynakları ve gücün kullanım biçimi ile liderlikte etkinlik ilişkisi konularında yoğunlaşmaktadır. B. Liderlik davranışı ve özellikleri ile ilgili yaklaşım. Liderin izleyiciler ve yapılan işler ile ilişkilerini ele alır. Liderle izleyicilerin ortak değer ve görüşlere sahip olması, liderin grup tarafından benimsenmesi ile sonuçlanır. Liderlik davranışını ya da yönetim biçimini belirleyen unsurları, liderin kişiliği, yapılan iş ve faaliyet ortamının gerekleri, toplum yapısı ve içinde bulunan dönemin koşulları olarak sıralayabiliriz. C. Durumsallık yaklaşımı. Liderlikle ilgili tutum ve davranışların farklı koşullar altında değişebileceğini temel alır. Bu yaklaşıma göre klasik anlayışın tersine tek ve en iyi yönetim biçimi yoktur. Liderliği durumsallık açısından inceleyen çalışmalar, farklı koşullara en uygun yönetim biçiminin hangisi olabileceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Dönüşümcü liderlik. Reformcu, değişimci liderlik olarak da ifade edilen bu liderlik süreci için şöyle bir tanım verebiliriz. Liderin başında bulunduğu grup ya da organizasyonun amaçlarına yönelik yeni bir bakış açısı ortaya koyması ve izleyicileri bu yeni açılıma doğru harekete geçirmesi sürecidir. İşletmelerin içinde bulunduğu hızlı değişim ve gelişmeler, yapısal, finans ve teknolojik düzenlemeleri gerektirmektedir. Bu tür ortamlarda kitlelerin ya da grupların köklü bir değişim sürecine girebilmesi ve bunda başarılı olunabilmesi dönüşümcü liderlerle mümkün olabilir. 9. ayrımın sonu, sayfa 886. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu haktır? A. Yetki, B. Sorumluluk, C. Hiyerarşi, D. Güç, E. Liderlik. Yanıt A'dır. Yetki yöneticisinin sahip olduğu karar alma ve uygulatma, emretme hakkıdır. 2. Aşağıdakilerden hangisi yetki kavramı için doğru bir tanımlama değildir? A. Yetki bir haktır. B. Yöneticiler yetkisi kapsamındaki konularla ilgili söz sahibidir. C. Yetki, karar alma ve uygulatma hakkıdır. D. Yetki, bir kişinin bir işi başkaları adına yapma zorunluluğudur. E. Yetki, başkalarını hedeflere yönlendirmek için kullanılır. Yanıt D'dir. Bir kişinin başkaları adına bir işi yapma zorunluluğuna sorumluluk denir. 3. Yönetim sürecinin etkinlikle sürdürülebilmesi için yöneticilerin gereksinme duyduğu ve sürekli kullandığı araç aşağıdakilerden hangisidir? A. Sorumluluk, B. Hiyerarşi, C. Güç, D. Liderlik, E. Yetki. Yanıt E'dir. İşletmelerde etkin bir ortamın oluşturulması için gerekli olan biçimsel köprülerin kurulmasında yöneticilerin yararlandığı temel araç yetkidir. 4. Aşağıdaki hangi yetki teorisine göre organizasyondaki her bir yöneticinin yetkisi doğrudan bağlı bulunduğu bir üst kademeden kaynaklanmaktadır? A. Kabul teorisi, B. Klasik yetki teorisi, C. Bilgisel yetki teorisi, D. Davranışsal yetki teorisi, E. Biçimsel yetki teorisi. Yanıt E'dir. Biçimsel yetki teorisine göre yetkinin kaynağı biçimsel organizasyonun üst basamaklarıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel yetki teorisi için söylenemez? A. Organizasyondaki her bir yöneticinin yetkisi doğrudan bağlı bulunduğu bir üst kademeden kaynaklanmaktadır. B. Biçimsel organizasyonda üst basamaklar biçimsel yetkinin kaynağıdır. C. Örgüt hiyerarşisinde yukarıya doğru çıkıldıkça bireyin yetkisi artar. D. Biçimsel yetki teorisinde yetki aşağıdan yukarıya doğru azalarak devam eder. E. Biçimsel yetki teorisine göre yetkinin kaynağı merkezi yönetim kurulu, işletme sahipleri ve hissedarlardır. Yanıt D'dir. Biçimsel kuramda yetki yukarıdan aşağıya doğru belli sınırlar içinde azalarak devam eder. 6. Aşağıdaki hangi yetki teorisine göre yetkinin kaynağı astların otoriteyi benimseyip kabul etmelerine bağlıdır? A. Kabul teorisi, B. Klasik yetki teorisi, C. Bilgisayar yetki teorisi, D. Davranışsal yetki teorisi, E. Biçimsel yetki teorisi. Yanıt A'dır. Kabul teorisi, biçimsel yetki teorisinden farklı olarak aşağıdan yukarıya doğru yetki akışı temeline dayanır ve Chester Barnard tarafından geliştirilmiştir. 7. Aşağıdakilerden hangisi üstlerin astlara gönderdiği bir mesajın yetki durumuna gelebilmesi için gerçekleşmesi gereken koşullar arasında yer almaz? A. Mesaj astlar tarafından anlaşılır olmalı. B. Mesaj örgütsel amaca uygun olmalı. C. Mesaj yetki göçermeli. D. Mesaj astın çıkarlarına ters düşmemeli. E. Ast verilen bu mesajı, emri yerine getirecek güçte olmalı. Yanıt C'dir. Kabul teorisinde yetki aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşir. Mesajın yetki durumuna gelmesi için yetki göçermesi gerekmez. 8. Aşağıdakilerden hangisinde yöneticinin yetkisi astların yöneticinin karar almadaki ve uygulamadaki gücünü kabul etmeleriyle gerçekleşir? A. Klasik yetki teorisi, B. Durumsal yetki teorisi, C. Kabul teorisi, D. Yasal yetki teorisi, E. Bilgisayar yetki teorisi. Yanıt C'dir. Kabul teorisinde yönetici ancak astları kendisine verdiği emirleri kabul edip gereğini yapıyorlarsa yetki sahibi olabilmektedir. 9. Aşağıdaki hangi yetki teorisine göre bir kimsenin yetkili olarak görülebilmesi, o kişinin teknik bilgisinin ve yönetim becerisinin benimsenmesine bağlıdır? A. Klasik yetki teorisi, B. Durumsal yetki teorisi, C. Kabul teorisi, D. Yasal yetki teorisi, E. Bilgisayar yetki teorisi. Yanıt E'dir. Bilgisayar yetki teorisi, kişilerin bilgi ve deneyimleri yoluyla yetki kazanacaklarını ileri sürer. Bu kuramda yetki kişiye verilir. Kişi değiştiğinde yetki de kişilerle gider. 10. Aşağıdakilerden hangisi belli bir görevin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden bir diğerine verilmesi ya da aktarılmasıdır? A. Güç alanı, B. Yetki göçerimi, C. Güç konusu, D. Yetki oluşturma, E. Güç kaynakları. Yanıt B'dir. Yetki göçerimi, yöneticilerin işi kendilerinin yapmasını değil, bu işi yapan diğer insanları yönetmeleri ya da yönlendirmelerini gerektiren bir faaliyettir. 11. Aşağıdakilerden hangisi yetki göçerimini gerekli kılan nedenlerden biri değildir? A. Yetki göçerimi işletmelere hızlı bir karar alma ve sonuçlara ulaşma süreci sağlayacaksa, B. Yetki göçerimi işletmede çalışan personelin eğitimine ve geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaksa, C. Yetki göçerimi işletmede merkezi bir otorite oluşturacaksa, D. Yetki göçerimi çalışanlarda motivasyon sağlayacaksa, E. Yetki göçerimi ile yöneticiler daha önemli ve zor işlerin üstesinden gelecekse, yanıt C'dir. Yetki göçerimi gerçekleşirken üst basamaktaki yetkiler alt basamaklara devredilir. Böylece merkezi olmayan bir otorite, yerel idare oluşur. 12. Aşağıdakilerden hangisi yetki göçerimi sürecinin ilk aşamasıdır? A. Görevlerin astlara devredilmesi, B. Yetkinin verilmesi, C. Sorumluluğun verilmesi, D. Denetimin sağlanması, E. Planların incelenmesi. Yanıt A'dır. Yetki göçerimi sürecinin 4 aşaması vardır. Bunlar sırasıyla görevlerin astlara devredilmesi, yetkinin verilmesi, sorumluluğun verilmesi ve denetimin sağlanmasıdır. 13. Aşağıdakilerden hangisi yetki göçeriminde sorun yaratabilecek üstlerle ilgili nedenlerden birisi değildir? A. Riske girmek istemeyebilirler. B. Astların kendilerini öne çıkarmasını istemeyebilirler. C. Yetki göçerimiyle denetimi kaybetme kaygısı duyabilirler. D. İşleri kendilerinin daha iyi yapabileceğini düşünebilirler ve astlara güven duymayabilirler. E. Kendilerine verilen işleri başarmak için yeterli bilgi ve kaynaklara sahip olmadıklarını düşünebilirler. Yanıt E'dir. Kendilerine verilen işleri başarmak için yeterli bilgi ve kaynaklara sahip olmadıklarını düşünebilirler. 14. Aşağıdakilerden hangisi yetki göçeriminde sorun yaratabilecek astlarla ilgili nedenlerden biri değildir? A. Riske girmek istemeyebilirler. B. Başarısız olmaktan çekinebilirler. C. Eleştirilere uğrama endişesiyle yetki göçerimine olumsuz bakabilirler. D. Kendilerine verilen işleri başarmak için yeterli bilgi ve kaynaklara sahip olmadıklarını düşünebilirler. E. Motivasyon eksikliğinden kaynaklanarak yeni görevler yüklenmek istemeyebilirler. Yanıt A'dır. Riske girmek istemeyebilirler. 15. Aşağıdakilerden hangisi kişinin etkileyebileceği kişilerin toplamını belirler? A. Güç alanı, B. Ödüllendirme gücü, C. Güç konusu, D. Yetki göçerimi, E. Güç kaynakları. Yanıt A'dır. Güç alanı. 16. Aşağıdakilerden hangisi güç kaynaklarından biri değildir? A. Ödüllendirici güç, B. Fiziksel güç, C. Zorlayıcı güç, D. Uzmanlık gücü, E. Yasal güç. Yanıt B'dir. Fiziksel güç. 17. Aşağıdaki hangi güç toplumunda bir kişinin elinde tuttuğu bir pozisyondan ya da işletmelerde bir kişinin örgütsel hiyerarşide yer aldığı mevkiden kaynaklanır? A. Ödüllendirici güç, B. Fiziksel güç, C. Zorlayıcı güç, D. Uzmanlık gücü, E. Yasal güç. Yanıt E'dir. Yasal güç. 18. Aşağıdakilerden hangisi başkalarından ayrılan yönleriyle fark edilen ve başkalarını amaçlara yönelik olarak etkileyen kişidir? A. Girişimci, B. Yönetici, C. Lider, D. İdareci, E. Genel müdür. Yanıt E'dir. Genel müdür. 19. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi liderlikle ilgili tutum ve davranışların farklı koşullar altında değişebileceğini temel alır? A. Dönüşümcü liderlik, B. Gücün kullanımı ve etkileme süresiyle ilgili yaklaşım, C. Durumsallık yaklaşımı, D. Liderlik davranışı ve özellikleriyle ilgili yaklaşım, E. Liderliğin kurumsallaşması yaklaşımı. Yanıt C'dir. Durumsallık yaklaşımı. 20. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi liderin başında bulunduğu grup ya da organizasyonun amaçlarına yönelik yeni bir bakış açısı ortaya koyma ve izleyicileri bu yeni açılıma doğru harekete geçirme sürecidir? A. Dönüşümcü liderlik, B. Gücün kullanımı ve etkileme süresiyle ilgili yaklaşım, C. Durumsallık yaklaşımı, D. Liderlik davranışı ve özellikleriyle ilgili yaklaşım, E. Liderliğin kurumsallaşması yaklaşımı. Yanıt A'dır. Dönüşümcü liderlik.